Ayrım 14.
Bekçi'nin elinde çifte olmasa onu rahatlıkla saf dışı bırakabilirdi. Ama silah karşısında hiç şansı yoktu. Dönüp geldikleri karanlık yola baktı. Arkada etrafı aydınlatan araba farları yoktu henüz. Biraz sonra o yol korumalarla kaynayacaktı. Saldırırsa acaba bekçi silahı ateşler miydi? Dağılacak saçmaların bir anda vücudunu nasıl delik deşik edeceğini tasavvur etti. Bekçi elinde silah önce yanlarına koştu, sonra bağırarak ''Kusura bakmayın beyefendi, sizi beklettim. Çok affedersiniz, şimdi korumalardan bir haber aldım da, kuzey kapısındaki dobermanlardan biri kaçmış. Aksilik işte, bu gecede bahçede misafir çok. İyi eğitilmemiş, saldırgan bir hayvandır. Kimseye zarar vermeden yakalarız inşallah.'' Selim derin bir nefes aldı. Önce kenetlenmiş dişleri gevşedi, sonra sanki ölümden dönmüş gibi her yanını mutluluğun hazzı kapladı. Gülmeye başladı. Bekçi şalteri kaldırmaya koşarken Selma da kocasının sevincini paylaşmak istercesine gülümsedi. Demir kapı ağır ağır hareket etmeye başladı. Adam başındaki şapkasını düzelterek yeniden Selim'in yanına yaklaştı. ''İyi akşamlar beyefendi.'' dedi. Genç adam çılgın gibi gaza bastı. Artık kurtulmuşlardı. Kabus bitmişti. Sahile inmek için yokuş aşağı hızla arabayı sürmeye devam etti. Şimdi içinde coşkulu bir sevinç vardı. Dönüp karısının bebek gibi güzel yüzüne baktı. ''Seni seviyorum.'' diye fısıldadı. Koltuğa yerleşen Albay Hayri kahvesini yudumlarken ''Demek ajanda bu.'' diye mırıldandı. Yorgun olan Selim başını sallamakla yetindi. Saat gece yarısına yaklaşıyordu ve genç adamın albayı telefonla arayıp ajandayı ele geçirdiğini haber vermesinden yarım saat sonra MİT şefi binbaşı Erol ile birlikte evlerine gelmişti. Albay ajandanın sayfalarını ağır ağır çevirdi. Yapraklara kısa kısa göz atıyordu. Bir süre sessizce tetkik etti, sonra kapatıp binbaşıya uzattı. Binbaşı da heyecanla ajandayı alıp belirgin bir merakla inceledi. İncelemesi bitince de yüzünde hafif bir gülümseme hasıl oldu. Mutlu görünüyorlardı. Selim gözlerini albaya çevirip, ''Albayım, korkunç bir gece geçirdik. Sanırım bize biraz izahat vermek zorundasınız artık. Etrafımda neler olup bitiyor? Bu gece Adnan Bey denen adamınız beni hiç hoşuma gitmeyen bir işi yapmaya zorladı. Bu ajanda nedir? Ne işe yarıyor? Neyin peşindesiniz? Anlatın lütfen.'' Albay önüne bakıp, ''Haklısınız.'' dedi. Bir süre sessiz kalıp söyleyeceklerini beyninde tarttı. Salonda garip bir sessizlik oldu. Binbaşı dahil herkes albayın ağzına bakıyordu. Hayri Coşkun söze nereden başlayacağını bilemiyor gibiydi. Sonunda "Doktor," dedi. "Size açıklamaklığımız için henüz vakit erken ama sizi biraz aydınlatmak zorunda olduğumuzu da biliyorum. İsterseniz işe şöyle başlayalım. Bu adamlar AIDS aşısının peşinde değiller." Karı koca albayın söylediğini iyi anlamamış gibi şaşkınlıkla yüzüne baktılar. Selim'in gözleri büyüdü. Anlayamadım. Aşının peşinde değiller mi? Hayır doktor. Öyleyse neyin peşindeler? Bütün bu olup bitenlerin sebebi ne? Albay önüne baktı. Önce biz de sizin gibi düşünmüştük. AIDS aşısı konusundaki çalışmalarınız memnuniyet ve ümit verici. Umarım sonuca ulaşır ve milletçe gurur duyacağımız bir netice elde edersiniz. Önceleri bunun bir sanayi casusluğu olabileceği varsayım üzerinde durmuştuk. Ama görüştüğümüz ilim adamları, çalışmalarınızın henüz istenilen düzeyde olmadığı sonucuna vardılar. Selim itiraz edecek oldu. Ama ben henüz faaliyetlerimi resmi bir bildiri şeklinde açıklamadım ki. Kimsenin bu konuda yeterli bilgisi yok. Biz Doktor Kenan'la bu konuyu görüşmüştük. Kenan'la mı? Selim biraz bozulmuştu. Biraz da şaşırdığını itiraf etmeliydi. Doktor Kenan bu kolektif çalışmanın bir parçasıdır ama aşı safhasındaki gelişmeler özellikle benim buluşumdur. Albay başını salladı. Öyleymiş Selim Bey. Yalnız kesin ve nihai sonuca ulaştığınızı söyleyebilir misiniz? Selim bir an duraksadı. Sonra samimiyetle henüz değil dedi. Albay ben de öyle düşünmüştüm diye yanıtladı. Sonra çevrenizdeki belli kişilerin sizi bu kadar yakından kollamalarının başka bir sebebi olup olamayacağını düşünmeye başladık. Başka bir sebep mi? Yapmayın albayım. Ben sıradan bir bilim adamıyım. Başka hiçbir tarakta bezi olmayan alelade bir vatandaşım. Benden ne istiyor olabilirler ki? Albay elinde tuttuğu ajandayı Selim'e uzattı. Bunu iyice tetkik ettiniz mi? Selim ajandayı aldı ama açmadan. Hayır, şöyle bir göz attım. İçinde bir sürü isim, tarih, adres ve anlamadığım notlar var. Beni ilgilendiren sadece son sayfadaki adım ve yanındaki soru işareti. Hepsi bu. Albay gayet sakin. Hepsi bu değil doktor, dedi. Selim'in yüzüne manidar bir şekilde bakarak, özellikle üçüncü sayfayı iyi okuyun, diye mırıldandı. Selim telaşla ajandayı açıp üçüncü sayfayı buldu. Yanında oturan Selma da merakla eğilip o sayfayı okumaya başladı. Albay sordu. Orada tanıdık bir isme rastladınız mı? Selim birden hayretle nazarlarını Albay'a çevirdi. Evet, diyebildi. Saadettin Alper. Yani büyük babam. Doğru, dedi Hayri Coşkun. Hiçbir şey anlamamıştı genç adam. Peki büyük babamın isminin bu ajandada ne işi var? Albay omuzlarını silkti. Bu uzun bir hikaye. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Uzun da olsa ben dinlemeye hazırım, dedi Selim. Albay kahve fincanını sehpanın üzerine koyup bir süre dikkatle genç adama baktı. Gözleri dalgın, sanki mazinin buğulu ve unutulmuş yıllarının derinliklerinde gibiydi. Yine de açıklamalarına bir soruyla başladı. Büyük babanızı tanımazsınız, değil mi? Hayır, ben doğmadan çok önce vefat etmiş. Evet, öyle olmalı. Hangi yıl öldüğünü biliyor musunuz? Şimdi tam hatırlayamayacağım ama galiba 1945'te. Hayır, 16 Haziran 1943'te. Selim, karşısındaki yabancının büyük babasının ölüm tarihini tam olarak söylemesine biraz şaşırdı ama bozuntuya da vermedi. Sustu, bekledi. Zaten damdan düşer gibi büyük babasından bahsedilmesine, adamcağızın konuyla ilgisine bir anlam veremiyordu. Ne iş yaptığını biliyor muydunuz? Gayet tabii, valiydi. Doğru, uzun yıllar memleketin çeşitli yerlerinde kaymakamlık görevi yapmış, çalışkan ve başarılı bir devlet memuruydu. Mükemmel Almanca ve İngilizce bilirdi. 3 yıl kadar Çankırı'da valilik yapmış ve sonra da merkez valisi olarak istihdam edilmişti. Bakıyorum büyük babamı benden daha iyi tanıyorsunuz. Albay sadece gülümsedi. Doğru, hakkında çok şey biliyorum. Ne yazık ki tanışmak şerefine nail olamadım. Tabii o zamanlar ben de çocuktum. Bu bilgiler tamamen kitabi ve arşiv malumatıdır. Selim'in şaşkınlığı artıyordu. Karısının yüzüne baktı. Selma da büyük bir merakla adamı dinliyordu. Bütün yorgunluğunu unutmuş gibiydi. Albay, büyük babanızın vefatı hakkında bir bilginiz var mı? Selim birden cevap vermedi. Hatırlamaya çalıştı. Bildiğim kadarıyla kalpten vefat etmiş. Öyle işitmiştim. Buna hiç şaşmadım. Size böyle söylemiş olmaları çok doğal. Zaten resmi kayıtlarda böyle yazıyor. Lakin ne yazık ki büyük babanızın vefatı tabii bir ölüm değildi. Anlayamadım. Nasıl yani? Albay yumuşak fakat vurgulayıcı bir ses tonuyla. Saadettin Alper öldürüldü, dedi. Karı koca işittiklerine inanamamış gibi bir an dona kaldılar. Selim ağzını açıp tek kelime söyleyemedi. Garip garip Albay'a baktı. Neden sonra? Öldürüldü mü? Diye fısıldadı. Albay başını salladı. Maalesef öldürüldü. Ama bu devlet sırrı olarak saklandı ve açıklanmadı. Siyasi bazı nedenlerle örtbas edildi. Hadiseyi bilenler de üstüne gidemedi. Harp yıllarının şartlarını takdir edersiniz. Ayrıca basına uygulanan şiddetli bir sansür vardı. Yıllar sonra da olayın saklı kalması devletin yüksek menfaatlerine uygun düşmüştü. Selim işittiklerine inanamıyordu. İtiraz edecek oldu. Ama babam da bana bu hususta hiçbir açıklama yapmadı. Hatta annem de. İnanılacak gibi değil. Haklısınız, dedi Albay. Çünkü babanız ve anneniz de bu konuda uyarılmışlardı. Susmak zorundaydılar. Selim bir süre sessiz kaldı. Tüm yorgunluğuna karşın beyni bir motor intizamıyla çalışıyordu. Bir burukluk olmuştu içinde. Çocukluğundan beri işittiği ailesiyle ilgili kavram ve değerler sarsılıyor, henüz tam olarak öğrenemediği bir kargaşaya çekiliyordu. Yoksa büyük babası yüz kızartıcı bir suç mu işlemişti? Birden onun hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını acı acı hatırladı. Kendi babası bile onun konusu açıldığında sathi bilgilerle geçiştirip hemen başka konulara atlardı. Eskiden bunun nedenini hiç düşünmemişti. Şimdi yeni yeni bir şeyler seziniyordu. Nihayet, ''Büyük babamı kim öldürdü?'' diye sordu. Alba hiç tereddüt etmeden, ''İngilizler'' diye cevapladı. ''İngilizler mi?'' ''Evet, harp yıllarında özellikle Çiçero olayından sonra İngilizler, Ankara'da geniş bir casusluk ağı kurdular. Çok iyi ve gelişmiş bir haber alma servisleri vardı. Karşı casusluk birimleri de mükemmel çalışıyordu. Denilebilir ki İkinci Dünya Savaşı'nın en başarılı casusluk örgütleri onlarınkiydi. Selim şaşkınlıkla sordu. Peki ama neden? Neden büyük babamı öldürmek lüzumunu duydular? Albay önüne baktı. Hemen cevap vermedi. Bu husus biraz karışık. Bunun nedenlerini ileride öğrenirsiniz. Şimdilik şu kadarını. Selim müdahale etti. Yo albayım, artık yeter. Ben her şeyi şimdi öğrenmek istiyorum. Bıktım bu bilmeceler içinde yaşamaktan. Önce aşımla uğraştıklarını sanıyordum. Şimdi karşıma daha ne olduğunu bile anlamadığım yepyeni bir senaryo ile çıkıyorsunuz. Yaşam benim için tam bir kabusa dönüştü. Sizinle her karşılaştığımızda beni allak bullak eden şeyler vukua geliyor. Bilmek istiyorum. Hem de derhal. Albay anlayışla Selim'e baktı. Pekala dedi. Kısaca özetlersek büyük babanız tam bir Alman dostuydu. Selim isyan etti. Bu yeterli değil. Bir Türk'ün taraf tutması, üstelik kendi memleketinde öldürülmesini gerektirmez. Neler oldu o yıllarda? Albay hiç istifini bozmadı. Franz von Papen ismi sizde bir çağrışım yapıyor mu? Selim bir an düşündü. Evet, yanılmıyorsam 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanların Ankara Büyükelçisiydi, değil mi? Evet, Türk dostu bir diplomattı. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar safında girmesi için çok gayretleri olmuştur. 1941'de Almanlarla yaptığımız saldırmazlık paktının baş mimarlarından biriydi. Savaş sonrası Nürnberg'deki Adalet Divanı'ndan beraat eden iki kişiden de biridir. Bırakın şimdi bu teferruatı. Büyük babamla ilgisi nedir? Albay yine hiç istifini bozmadan ağır ağır "Büyük babanız onun iyi dostuydu." dedi. Ne yani? Büyük babam sırf von Papen'in dostu diye mi İngilizler tarafından öldürüldü? Hayır, sadece onun için öldürüldü diyemeyiz. Kaçamak konuşuyorsunuz albayım. Bu anlattıklarınızdan hiçbir anlam çıkaramıyorum. Haklısınız ama olayları iyice anlamanız için meseleyi sırasıyla takip etmek gerekiyor. Şimdi bana söyler misiniz? Siz de von Papen'le ilgili bir vesaik, mektup, not veya buna benzer bir şey var mı? Selim garip garip adamın yüzüne baktı. Yani siz von Papen'le ilgili bir belge mi arıyorsunuz? Albay evet dercesine başını salladı. Hem yalnız ben değil, peşinizdeki Almanlar da böyle bir şey arıyorlar. Öyleyse evimin didik didik aranmasının sebebi de bu. Evet dedi albay usulca. Selim başını öne eğdi. 50 küsür yıllık geçmişin hesabı soruluyordu. Yarım asırdan fazla. Kendini bile açıklayamayacağı garip duyguların içine düşmüştü. Ne yapacağını kestiremeden bocaladı. Sonra olumsuz bir edayla başını salladı. Yok albayım, bende von Papen'le ilgili hiçbir şey yok. İyi düşünün doktor, bir şeyler olması lazım. Bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Ayrıca siz daha ne aradığınızı tam olarak bilmiyorsunuz. Bu doğru, biz bilmiyoruz ama peşinizdeki Almanlar biliyor. Selim hırçınlaşarak, doğrusu merak ettim, bu ne olabilir ki? Albay ilk defa sert ve otoriter bir sesle, bugünün değeriyle 1 trilyona yakın külçe Alman altını. Selim az daha elinde tuttuğu boş kahve fincanını yere düşürüyordu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Selma korkuyla kocasının eline sarıldı. Albay'ın yüzü birden gerginleşmişti. Selim ise söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Evet dedi albay. Bu altınlar von Papen'in gizli kuryeleri tarafından Türkiye'ye sokuldu. Amaç bizleri Almanlar safında harbe sokmaktı. Memleketin o sıradaki ekonomik şartları çok ağırdı. Bizim Almanlar yanında harbe girmemiz, mihver devletlerinin savaşmadan Orta Doğu petrollerine inmesi demekti. Hükümet Almanların bu teklifini reddetti. Ama von Papen emindi. Hükümetimizin önünde sonunda teklif kabul edeceğine inanıyordu. Israrla 3. Reich hükümetinden külçe altınların Türkiye'ye gönderilmesini istedi. Bunu başardı da. Ama bizim hükümet direnince altınlar ortada kaldı. İşin kötüsü, altınların tekrar Almanya'ya gönderilmesi savaşın şartları gereği imkansızlaşmıştı. Albay bir an sustu. Gözleri yeniden Selim'e dikti. İşte mesele de o zaman başladı, dedi. Franz von Papen, Almanların harbi kaybedeceğini anlamıştı. Almanya topyekun çökmüştü. İyi bir diplomattı ve geleceği kestirmek onun için çok zor olmamıştı. Haklı olarak altınları kurtarmaya çalıştı. Selim titreyerek, "Nasıl?" dedi. Altınları söylediğim gibi geri gönderemiyordu. Elçilik binasında muhafaza etmekte gittikçe zorlaşıyordu. Çünkü Türkiye'nin önünde sonunda müttefiklerin yanında yer alarak Almanya aleyhine harbe gireceğinde emindi artık. Türkiye, Almanya'ya harp ilan ederse uluslararası teamülleri aldırmadan elçilik binasının aranabileceğinden korktu. Hükümete güvenemezdi. Ama hem Ankara'da hem de İstanbul'da çok güvendiği Türk dostları vardı. Ve bunlar da Alman taraftarıydı. O zaman aklına sarılabileceği bir çözüm yolu geldi. Altınları buradaki bir Türk dostuna bırakıp ileride filizlenecek güçlü ve antifaşist yeni bir devletin kuruluş harcamaları için saklamayı uygun buldu. Selim, ve korkarım bu iş için de büyük babamı seçti, dedi. Evet, aynen öyle oldu. Büyük babanız çok dürüst ve namuslu bir kişiydi. Ancak ne yazık ki faşist eğilimli bir zattı. O tarihlerde memlekette yaşayan pek çok kişi gibi. Bu teklifi memnuniyetle kabul etti. Altınları alıp bilinmeyen bir yere gizledi. Bunu her zaman gerçek ve büyük dost olarak gördüğü von Papen'e samimi bir yardım ve hizmet olarak düşündü. Albay bir an duraksadı. Sonra tekrar mazinin bilinmeyen karanlıklarına döndü. Karısını kaybedeli çok olmuştu. Tek evladıysa orduda genç bir yüzbaşıydı. Hadiseyi ona bile açmadı. Gizli tutmayı yeğledi. Çünkü omuzlarına tarihin seyrini değiştirecek gizli ve kutsal bir misyonu aldığının farkındaydı. Yalnız daha evvelde ifade ettiğim gibi İngilizlerin başarılı çalışkan gizli servisleri bugün bile nasıl olduğunu çözemediğimiz bir şekilde büyük babanızın altınları sakladığını haber almışlardı. Bir süre onu gizlice takibe aldılar. 1943 Haziran'ının sıcak bir pazar gününde onu kaçırdılar. Bu olayın nasıl geliştiğini kesin bilmiyoruz. Büyük babanız satranç meraklısıydı. En büyük zevki boş zamanlarında hep bu oyunu oynamaktı. İsmet İnönü ile bile oynadığını biliyoruz. Kendisini bekleyen arkadaşı büyük babanız gelmeyince meraklanıp evini aramış. Yanında çalışan emektar hizmetkarı Behzat Ağa heyecanlanmış. Selim lafa karıştı. Behzat Ağa'yı ben de bilirim. Hayal meyal hatırlıyorum. Galiba büyük babamın ölümünden sonra da babamın yanına kapılanmış. Bizim peder de bu emektar hizmetkarı bırakmamış. Doğrudur. Siyasi polisin arşivlerdeki tozlu dosyalarında biz de bu yolda bilgiler elde ettik. Behzat Ağa temiz bir adamdı. Hakkında olumsuz hiçbir ipucu bulunamamış. Zaten büyük babanızın ölümünden sonra da hayatı fakr-ı zaruret halinde geçmiş. Babanız subay olduğu için tayin olduğu her yere onu götürememiş. Evet, hatırlıyorum. Ben 10 yaşındayken birkaç kere bizi ziyarete gelmişti. Sonra uğramaz oldu. Annemden öldüğünü işitmiştim. İkisi de sustular. Selim oturduğu koltuktan kalktı. Sarsılan sinirlerini teskin için kendine bir bardak buzlu viski doldurdu. Albay ve yüzbaşı içki teklifini nazikane bir şekilde geri çevirdiler. Selma ise sadece başını sallamakla yetindi. Oturduğu yere adeta büzülüp kalmıştı. Selim viskisini yudumlarken "Sonra ne oldu?" diye sordu. Albay omuzlarını silkip "Hiç," diye mırıldandı. "Hiçbir şey olmadı. Siyasi polis büyük babanızın cesedini Ankara dışındaki bir bostanda bulmuş. Yapılan otopside büyük babanızın şiddete maruz kaldığı, göğüs kafesinde ezilmeler, bacaklarında ekimozlar, sol kolunda da kırık tespit edilmiş. Belli ki konuşturmak için epey işkence yapmışlar." Selim ister istemez hiddetten titredi. İçini yavaş yavaş tarif edilemez bir öfke kaplıyordu. "Peki bunları İngilizlerin yaptığı sonucuna nasıl vardınız?" Albay yutkundu. Saadettin Alper yapılan işkence sonucu ölmemişti. Ölüm sebebi beynine sıkılan bir kurşundu. O zamanın iptidai balistik tetkikleri bile sıkılan kurşunun İngiliz yapısı bir tabancadan çıktığını teyit ediyordu. Bu suçu İngilizlerin üstüne atmak için tertiplenmiş bir mizansen olamaz mıydı? Bu husus hiç düşünülmemiş mi? O zamanlar tabii ki düşünülmüş ama bir sonuca varılamamış. Vaktaki harp sonrası İngilizler suçu üstlenene kadar. Ne? İngilizler suçu kabul etmişler mi? Evet. Daha da ötesi, 1950 yılında Ankara'nın İngiltere Büyükelçisince bir diplomasi diliyle savaş halinde bu tür olayların normal sayılabileceğinden bahisle Türkiye'de saklı altınları bir tür harp tazminatı telakki ederek hükümetten talep etmiş. Bizimkilerin hadiseyi öğrenmeleri ancak bu yolla olmuş. O tarihlerde babanızı sorgulamaya almışlar. Hadise hakkında bildiklerini öğrenmek istemişler. Babanız haliyle reaksiyon göstermiş. Olay hakkında bilgisi olmadığını, üstelik bunun aile şeref ve itibarına sürülmek istenen bir leke olduğunu ısrarla savunmuş. Tahkikat da böylece semersiz kalmış. "Bir dakika albayım," dedi. "Biraz evvel bana büyük babamın ölümünün resmi kayıtlara kalp durması olarak geçtiğini söylemiştiniz." "Evet." Madem ki büyük babamın ölümündeki esrar perdesine hükümet ancak 1950'de, o da İngiliz Büyükelçisi'nin beyanıyla mutalli olmuş, öyleyse neden bir cinayet 1943'te kayıtlara tabi ölüm olarak işlenmiş? Albay bir an duraksadı. Sonra her zamanki sakin haliyle, "Doktor unutmayın, o yıllar bunalımlı savaş günleriydi. Devletin otoritesine ve vatandaşlar üzerindeki güvenilirlik duygusuna büyük ihtiyaç vardı. Büyük babanız ise Ankara'nın güvenilir ve saygıdeğer bir memuruydu. Bir merkez valisiydi o. Bir bostanda faili meçhul kişiler tarafından eza edilerek öldürüldüğünü ifşa etmek, günün siyasi şartlarına uymayan bir davranış olurdu. Lütfen hadisenin boyutlarını günümüzün şartlarıyla mukayese etmeyin. O zamanın koşulları çok farklıydı." Selim sustu. Albay haklı olabilirdi. Viskisinden bir yudum daha aldı. "Devam edin lütfen," dedi. "Bizim hükümet o tarihlerde bu olayı pek ciddiye almamış. Daha doğrusu külçe altınların memleketimize getirildiğine pek ihtimal vermemiş. Bunu daha ziyade İngiltere'ye mağlup Almanya arasındaki bir hesaplaşma olarak değerlendirmişler. Ve hadise bizimkiler tarafından unutulup gitmiş. Özellikle de 1950 iktidar değişikliğinden sonra bir daha hiç açılmamış. Peki bu iki yabancı devlet de bunu unutmuşlar mı?" "İngilizler için evet diyebilirim. O yıllarda altınları ele geçirmek için epey gayret sarf etmişler ama bir sonuç elde edememişler. Zaman içinde de olaya kayıp bir vaka olarak bakmışlar. Almanlara gelince onlar bu hadiseyi zaten kabul etmiyorlar. Alman kaynaklarına göre saldırmazlık anlaşması yapılmış bir ülkeye ayrıca rüşvet olarak altın teklif etmek çok saçma geliyordu. O devirdeki istihbarat birimleri de bu iddiayı inkar ettiler. Yani 3. Reich hazinesinden böyle bir altın stoku asla çıkmamıştı. Peki 1950'den sonra ne oldu?" Albay sıkılmışa benziyordu. Sıcağın da etkisiyle ceketini çıkarıp kravatını gevşetti. "Konuşmamız uzayacağı benziyor. Şimdi ben de bir kadeh içkinizden alabilir miyim?" diye sordu. Selma bardağa 3 parmak viski koyup içine de iri bir buz parçası attı. Binbaşı Selma'nın teklifine teşekkür edip reddetti. 1944'te Franz von Papen Türkiye'den ayrıldı. Kuşkusuz hadise hakkında tek ve gerçek bilgi sahibi oydu. Onun ümidi ise ileride kurulacak yeni bir Almanya'ydı ve o, külçe altınları hep liberal ve demokrasiyle inanmış bir Almanya için hayal etti. Savaş sonrası yargılandı ve beraat etti. Ama bir daha altınların lafını hiç ağzına almadı. Bu ne anlama geliyor? Albay kadehini çalkaladı, biraz düşündü. Von Papen 1952'den sonra Türkiye'ye tekrar geldi. Eski dostlarıyla temaslar kurdu, yazışmalar yaptı. Ama merhum babanızla, yani eski dostu Saadettin Alper'in oğluyla bir temas olup olmadığını bilmiyoruz. Artık bunu öğrenme imkanımız da yok. Şayet bu iddialar doğruysa, bütün sır büyük babanızla beraber yok olup gitti.